Platon'un M435 Timaeus ve Critias adlı eserlerine göre, 10.000 yıl önce Libya ve Asya'nın toplamından daha büyük görkemli bir kıta adası vardı ve bu ada Poseidon tarafından kendilerine bahşedilen harikalar ve teknolojilerle güçlü bir halk doğurdu. Onlar Kuzey Avrupa, Kuzey Afrika, Mısır ve Yunanistan'ın proto kabilelerini fetheden ve köleleştiren kudretli Atlantislilerdi. Ancak, M9445'te Atina kabileleri Atlantis İmparatorluğuna karşı uluslararası bir direniş gücüne öncülük etti. İttifak kazandı ve Atlantislileri Herkül sütunlarını geçerek geri çekilmeye zorladı. Ancak doğal afetlere yenik düştüler ve tek bir günde Poseidon'un okyanusunun dibine battılar. Doğru olsun ya da olmasın, John Edge'e göre geriye kalan tek şey Atlantis'ten kaçan bir rahibin Mısır'da bıraktığı Atlantis'in Luxor yüzüğü olacaktır. O da tarihin soyutlukları arasında kaybolup gidecektir. Avrupa, Afrika, Mısır ve Yunanistan'ın köleleştirilmiş halkları bir kez daha özgür oldular, ancak ittifaklarının Atlantisli zalimleri kadar hızlı bir şekilde dağılmasını izlediler. Bu kadim uluslararası ittifakın yok olmasıyla birlikte geçmişin tarihi anıları da kayboldu. Geriye kalan tek şey Sokrates'e ve nihayet Platon'a anlatılan hikayelerin parçaları oldu. Platon'dan sonraki birkaç bin yıl boyunca bilim adamları Atlantis'in var olup olmadığını tartışacaklardı. Ta ki 1860 yılında Fransız Mısır bilimci Maurice d'Agrain Mısır'daki Krallar Vadisi'nde yaptığı bir kazı sırasında yüzüğü keşfedene kadar. Radyestezist André de Belisle'e göre Atlantis yüzüğü 1922 yılında arkeolog Howard Carter'a Tutankamon'un mezarının kötü lanetinden koruyan bir tılsım olarak hediye edilmiştir. Tutankamon'un mezarının açılmasından sonraki iki yıl içinde ortağı Lord Carnarvon ve 18 kişinin daha hayatına mal olduğu iddia edilen bir lanet. Carter'ın 1939'daki ölümünden sonra, 1970'lerde mistik yetenekleri için daha fazla araştırılmak üzere nihayet Belisle'ın eline geçti. Belisle 30 yıla yakın bir süreyi mezarın gizemlerini çözmek için harcamıştır. Atlantis yüzükleri ister gerçekten koloni Atlantis'inin günlerini hatırlatıyor olsunlar, isterse de Kahire pazarındaki ıvır zıvırlardan başka bir şey olmasınlar, ilk keşiften bu yana geçen 50 yıl boyunca önemli bir entrika taşımışlardır. Sonuçta keşfi tesadüfen 1950'lerin ve 1960'ların yeni çağ hareketi sırasında gerçekleşmiştir ve bu nedenle gerçekliği konusunda şüpheler vardır. Atlantis yüzük ve çubuğunun özellikleri ve yararları. Bazı anlatılarda ilk keşfinin 1860 yılında Mısır'da gerçekleştiği belirtilse de, Atlantis yüzüğü ve çubuğuna ilişkin çok sayıda hikaye 1900'lerde Fransa'da ortaya çıkmış ve Yeni Çağ hareketinin popülerliğini yeniden canlandırdığı 1960'lara kadar unutulmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi, Belisle'e göre orijinal Atlantis yüzüğü 1860 yılında Krallar Vadisi'nde Maurice d'Agrain tarafından bir kazı sırasında bulunmuştur ve başlangıçta Luxor yüzüğü olarak bilinmektedir. Daha sonra 1960'ların ortalarında Atlantis yüzüğü adını almıştır. Yüzüğün 5000 yıldan daha eski olduğu ve Asvan madenlerinden elde edilen koyu renkli kumtaşından yapıldığı bildirilmiştir. Belirli bir düzene göre yerleştirilmiş geometrik sembollerle süslenmişti. Mısır kültürüne özgü hiçbir tarza benzemiyordu. Desenleri basitti. Ecel'in iddia ettiği gibi, çizgilerin ve şekillerin sadeliğiyle modern ve zamansız görünüyordu. Dikdörtgene benzeyen üç paralel yarı silindirik şerit, yüzüğün bandının uzunluğunun ortası boyunca uzanıyordu. İki ikizkenar üçgenin noktalarında iki delik bulunmaktadır. Tasarımı, altın ortalamanın kutsal geometri oranlarıyla ilişkili belirli ölçüleri takip eder. Bu nedenle Atlantis yüzüğünün onu takan kişinin korunmasına, iyileşmesine ve sezgilerine yardımcı olduğu söylenir. De Belisle, insan vücudundaki titreşim alanlarının incelenmesi olan radyestezi uygulayıcısıydı ve bu da canlı veya cansız nesnelerden bilgiye erişilmesini sağlıyordu. De Belisle 1960'ların ortalarında Atlantis yüzüğünden titreşen rezonans enerjisinin kodunu çözmek için özel olarak kalibre edilmiş aletler kullanarak yüzük üzerinde titreşim testleri gerçekleştirdi. De Belisle'ın sonuçları, yüzüğün geometrik şekillerinin çok küçük enerji titreşimlerinden oluşan zayıf bir enerji güç alanı yarattığını keşfetti. Bu etkinlik Luxor sembolünün doğru yerleştirilmesi ve uygulanmasına karşılık geliyordu. yüzüğün elektromanyetik dalgaları enerji imzasının değişmesini engelledi. Bu enerji, onu takan kişi için bir güç alanı görevi görüyordu. İddiaya göre, bireyin bilinçaltına erişme yeteneğini artırabiliyordu. Bulgularıyla de Belizal, yüzüğün geometrisini incelemekle ilgili olan Luxor'un dalga formu terimini ortaya attı. Daha sonra benzer prensiplerin ev veya ofis gibi daha büyük mekanları korumak için kullanılıp kullanılamayacağını görmek amacıyla, Luxor'un uyumlaştırıcısı olarak bilinen daha büyük ve daha düz bir versiyonunu yaratmaya başladı. De Belizal'in Physio Microvibratoire et Force Invisibles adlı kitabında, Luxor dalgası ya da daha çok bilinen adıyla Atlantis çubuğunun yapımını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Şekiller düzleştirildiğinde, mekanizmanın tutarlı bir alanda kozmotellürik enerjilerin dengelenmesi ve dengelenmesine yönelik özellikleri koruyabildiğini keşfetmiştir. De Belizal'a göre Atlantis çubuğunun manyetik kuzey-güney ekseniyle yönlendirilmesi gerekiyordu. Çubuğun enerjisini döndürmek için en iyi enerji akışını kalibre edecek bir sarkaç gerekliydi. De Belizal ayrıca Atlantis yüzüğü ve çubuğunun Mısır lahitlerinde bulunan özgün dalga biçimlerine dayandığını ve bu sayede bir koruma bölgesi yaratarak belirli kozmotellürik güçlerin ya da kötü niyetli insanların ortaya çıkardığı negatif enerjilerin kırılmasına karşı bir kalkan oluşturduğunu iddia etmiştir. De Belizal'in araştırmasını dayandırdığı bir diğer alternatif bilim adamı da Dr. İbrahim Karim ve onun eski Mısır enerji bilimi, fiziksel radyestezi ve modern teknolojileri birleştirerek, hem yeni hem de eski teknolojilerle çalışabilen sarkaçlar ve cihazlar yaratmaya yönelik bütüncül yaklaşımıdır. Karim'in biyogeometri adını verdiği yaklaşımı, tek bir uyumlaştırıcı süptil enerji niteliğiyle rezonans halinde olan üç temel niteliğe dayanmaktadır. Yatay negatif yeşil, HNG, ultramorun yüksek harmoni, HUV ve altının yüksek harmoni, HG. Onun teorilerine göre, her türlü piramit ve düzlem, negatif yeşil olarak adlandırdığı delici bir enerji dalgasına odaklanan enerji yayıcılarıydı. Karim bu enerji dalgasının yatay ve dikey olmak üzere iki özelliğe sahip olduğuna inanıyordu. Yatay negatif yeşil canlı sistemler için faydalıyken, dikey negatif yeşil yalnızca nesneleri çürümekten koruyordu. Karim'in tartışmalarında, Atlantis yüzüğünün biyogeometri üçlüsünde rezonansa giren faydalı enerjilerin yayılması için hassas bir şekilde yapıldığına inanıyordu. Ancak, De Belizal ve Dr. Karim çeşitli bütüncül ve bilimsel yaklaşımlar denemiş olsalar da, bilim camiasındaki çoğu kişi yöntemlerinin, analizlerinin ve sonuçlarının belirsizliği nedeniyle yöntemlerini sözde bilim olarak reddetmektedir. Sorulması gereken soru, bulgularına nasıl ulaştıkları değil, İnançlarının etkilerinin nereden geldiğidir. Dolayısıyla, bu tür testlerin yeni çağ hareketine inananlara neden cazip geldiğini anlamak için, içinde bulunulan zamanı anlamak gerekir. Yeni çağ hareketi ve Atlantis. De Belizal'in yöntemleri alışılmadık görünse de, 1960'lar ve 1970'ler boyunca yeni çağ hareketine katılanlar için oldukça ilgi çekici teknikler deniyordu. Bu dönem, çeşitli ruhani inançların yeniden canlanmasına yönelik artan ilginin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu bir dönemdi. Bazıları New Age hareketinin 1930'ların ve 1940'ların başında başladığını iddia etse de, 60'ların ortasından 1990'lara kadar en güçlü olduğu dönemdi. Yeni çağcılar büyük ölçüde eski ezoterik geleneklerden, özellikle de 18. yüzyılın okültist etkilerinden yararlandılar. Bu eski okültist inançların birçoğu ve antik çağlardan kalma eski inançların yeniden ortaya çıkışı, başta teknolojik bilimler olmak üzere, 20. yüzyılın ortalarından gelen çeşitli etkilerle güçlendirilmiştir. 1960'ların karşı kültürü de New Age'in öteki dünya perspektiflerine açıklık konusundaki gelişimini etkilemiştir. Canlı ve cansız nesneler arasında doğal enerji aktarımının varlığını teorize eden, 16. yüzyıl teologu ve spiritüalisti Emanuel Swedenborg'un yanı sıra 18. yüzyıl doktoru Franz Mesmer'in çalışmaları da dahil olmak üzere bir dizi 20. yüzyıl ortası etkisi vardı. Bununla birlikte, 20. yüzyıl New Age hareketinin ateşini körükleyen en popüler modern insanlardan biri Edgar Cayce olarak bilinen Uyuyan Peygamber'di. 30'lu ve 40'lı yıllardaki şöhreti, kehanetleri ve hastalıkların potansiyel tedavilerini dikte eden mistik yetenekleri sayesinde mirası 1980'lerde de yaşamaya devam etti. Cayce 1877'den 1945'teki ölümüne kadar 3 farklı dönemde 14.000'den fazla bireysel kehanette bulunmuştur. Siyasi olaylar, doğal afetler, ünlülerin ölümleri ve her türlü keşifle ilgili tahminlerde bulundu. Bununla birlikte, en ilgi çekici tahminleri insanların kayıp kıta Atlantis'teki geçmiş yaşamlarına dairdi. Akaşik kayıtların durugörü okumaları sırasında, Atlantis efsanesinin kendi versiyonunu, Atlantis'in farklı zaman dilimlerinden renkarne olanları, Atlantis'in M.Ö. 50.000 öncesi ve sonrasının ayrıntılı bir anlatımını ve Belail'in oğulları ile Birin yasalarının çocukları arasındaki bir savaş nedeniyle nihai yıkımını verdi. Sonrasında yaşananlardan bahsetti. Bazı anlatımlarında, enerji kristalleri kullanan ve yıkıldıktan sonra Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya ve Amerika'ya yasalar ve din getiren, Atlantis'in orijinal hikayelerinin varyasyonlarını yayan rahiplerden bahsetti. Cayce okumalarında sık sık çeşitli enerji kristallerinden bahsediyor, çoğu zaman hastayı etkileyen rahatsızlık için hangi kristallerin kullanılacağına dair tavsiyelerde bulunuyordu. Yeni Çağ hareketi sırasında diğer birçok inançta olduğu gibi, mücevherlerden ve nesnelerden gelen enerji alanları oldukça ön plandaydı. Edgar Cayce'nin çalışmalarının geçmişin gerçek vizyonları olduğuna inanacak olursak, Atlantis yüzünün bilimsel testlerinde de Belizal ve Dr. Karim'in çalışmalarıyla bazı bağlantılar olabilir mi? Ya da her ikisi de inançlarını gelişmekte olan Yeni Çağ hareketinden alıyor olabilirler mi? Şifalı kristaller ve Yeni Çağ hareketi. Yeni Çağ hareketi sırasında, şifalı kristaller modern Batı tıp bilimine alternatif bir tedavi olarak popülerlik kazanmıştır. Şifalı kristalleri kullanan uygulayıcılar, bunların şifa için kanal görevi gördüğüne ve hastalığa neden olan negatif enerji dışarı akarken pozitif, iyileştirici enerjinin vücuda akmasına izin verdiğine inanmaktadır. Modern kristal şifa felsefeleri, Mezopotamya'nın eski Sümerlerinden büyülü koruma kavramlarına, eski Mısırlılardan ruhun korunması kavramına, Çin kültüründen yaşam enerjisi, Qi, inancına ve vücudun fiziksel ve doğaüstü unsurlarını birbirine bağladığı söylenen yaşam enerjisi girdaplarından bahseden Hindu veya Budist çakra kavramına kadar çeşitli kültürlerden ödünç alınan geleneksel kavramlara dayanmaktadır. Hopi gibi Amerikan yerlilerinin diğer kültürel inançları da enerji kristallerinin ve iyileştirici güçlerinin açıklanmasında ödünç alınmıştır. Çoğu bilim adamı şifalı kristallerin hastalıkları iyileştirdiğine dair geçerli bir kanıt olmadığına ya da belirli rahatsızlıklarla ilişkili olarak kimyasal bileşim veya renkle ayırt edilebilen herhangi bir kristal veya mücevher olabileceğine inanmasına rağmen, şifalı kristaller günümüzde sağlık kaplıcalarında ve New Age sağlık kliniklerinde popülerliğini korumaktadır. İngilizce konuşulan dünyada şifalı kristaller, kristallerin kullanımlarına yönelik çoklu kültürel ve eski dini füzyonların yanı sıra sunduğu iddia edilen aşırı kişiselleştirme ve yaratıcı ifadenin teşviki nedeniyle New Age ruhani hareketiyle yoğun bir şekilde ilişkilendirildi. De Belizal'in radyestezis araştırmasında olduğu gibi, iyi ve kötü güç alanları yayan enerji dalgaları ve nabızların entrikası ruhani Yeni Çağ hareketinde yankı buldu çünkü bireylerin istediği anlatıya uyacak şekilde ayarlanabiliyordu. Bir anlamda New Age hareketi, çoğu kişinin bilimin cevap veremediğini düşündüğü bilinmeyeni ifade etme ve yorumlama özgürlüğüne izin veriyordu. Birçok yeni çağcının yeni ve eski dünyayı birbirine bağlama dürtüsüyle, eski yorumların modern teknolojinin herhangi bir biçimiyle paralel olup olmadığını keşfetmeye yönelik bir baskı vardı. Hepsini bir araya getirmek. İster Atlantis'in düşüşüne, ister peygamberlerin vasiyetlerine, İster New Age hareketinin kristallerine inanılsın, André de Belizal'ın Atlantis yüzüğü ve çubuğunun sunduğu şey gerçekten de pozitif titreşimler ve enerji güç alanları inancına yönelik eğlenceli bir keşiftir. Modern bilim, New Age hareketiyle olan güçlü bağları nedeniyle bu yöntemleri hiçbir zaman ana akım olarak kabul etmeyecek olsa da, ne kadar çarpık veya görüşlü olursa olsun, antik dünyanın potansiyel yetenekleri ve inançları üzerine düşünmeye yol açmaktadır. Sonuçta, ana akım bilimde bile, hem sosyal hem de çevresel faktörlerin genlerdeki değişikliklerden ve kaçınılmaz olarak evrimden sorumlu olduğunu ortaya koyan epigenetikin incelenmesi sayesinde biyolojik ve sosyal arasında daha bütünsel ve sezgisel yaklaşımlar için bir hareket var. New Age bilim insanlarının keşfettiği enerji dalgaları bununla ilişkili olabilir mi? Bugünün dünyasında pek değil, Ama New Agemistiklerinin kehanetlerine inanılırsa, belki yarın.